Ayrım 6.
İki namaz arası köy kahvesine gelip radyoda türküler dinliyor, bir oyun havası başlayınca kahvede namaz vaktinin gelmesini bekleyenlere "Hadi kalkın bir hora tepelim" diyordu. Düğün bayram olmadığı halde yaşlı başlı insanlar böylece kalkıp kol kola giriyorlar, elinde mendil başta imam olduğu halde raks edip el aleme kepaze oluyorlardı. Bu sırada namaz vakti gelse de ilimdar hala hora teptiği halde ıslık çalıp 5 yaşlarında bir oğlanı yanına çağırıyor, ona derhal minareye çıkıp bir ezan okumasını söylüyordu. Canına minnet olduğu için velet, şerefeden yanık sesiyle ezanı okurken, imam elindeki mendili sallaya sallaya birlikte hora teptiği cemaati camiye sevk ediyordu. Her şey bununla kalsa iyiydi. Çünkü mevzaları yıkarken imam, rahmetlinin ruhunun cennete varması için gereken duaları okumadığı yetmiyormuş gibi, ayrıca bir de türkü tutturuyor, anlaşılan ölümü de hayat kadar hoş karşılıyordu. Hatta bir ara ahali, bunamış da olsa erip göğe yükselen ihtiyar imamı arar oldu. Ancak divana köylülerin o sıralar fark etmediği bir olay, genç imamın hayata bakışını biraz değiştirir gibi olmuştu. Civarda bir kasaba okulunun öğretmeni, kırda dolaşırken köpeklerin saldırısına uğramış, kaçarak canını zor kurtarmıştı. Gel gelelim yanında taşıdığı kitabını kaybetmişti. Üstelik bu kitap Medeniyet Tarihi adlı bir eserin ikinci cildi olduğundan takımı bozulmuştu. Bu nedenle öğretmen kayıp cildi kendisine getirecek köylüye bedavadan okuma yazma öğreteceğini vaat ediyordu. İşte bu kitabı talihin bir cilvesi olarak ilimdar buldu. İmam Hatip okulunun eline ağır hocaları onu okumaktan yazmaktan bezdirmiş ama mesleğinde gerekli olan her şeyi ona ezberletmişlerdi. Bu yüzden fazladan bir satır bile okumasına aslında gerek yoktu ama yine de kitabın adına bir bakmadan edemedi. Uzak Doğu medeniyetleri hakkındaki ciltti bu. İmam içimde resimler de olduğunu görünce en azından bunlara bir göz gezdirmek için bir ağacın altına oturdu ve parmağını ıslatıp sayfaları çevirmeye başladı. Derken resimlerden birine gözleri takıldı. Üzerinde bir harmani, bağdaş kurmuş, elleri dizlerinde tefekküre dalan bir bilge heykelinin fotoğrafıydı bu. Fakat işin en garip yanı bu heykelin yüzündeki gülümsemeydi. Öyle ki tefekküre dalan adam son derece güzel, eğlenceli bir şey görüyor ya da hissediyor olmalıydı. Sanki büyülenmiş gibi ilimdar gün batana dek resimden gözlerini ayıramadı. Akşam olunca köye döndü ve oğlanlardan birine kitabı vererek öğretmene götürmesini istedi. Ne var ki ertesi günü bu oğlan köye ağlaya ağlaya geldi. Çünkü öğretmen Gotama'nın resminin kitaptan kesildiğini fark etmiş, çocuğa okkalı bir tokat çarpmıştı. O günden sonra ilimdar gitgide sakin mizaçlı, yumuşak tabiatlı ve mütevazi biri oldu. Çoğu zaman kırda bayırda tek başına dolaşıyor, kalabalığa pek ilişmeyip camide ya da evinde derin derin düşünüyordu. Oysa rakip köy, Zengefil'in imamı hiç de onun gibi sade ve sakin değil, tam tersi saygıdeğer ve ağırbaşlıydı. İmam Hatip mektebini bir haksızlık sonucu ikincilikle bitiren bu adam, sanki Tanrı Baba'nın kucağından putperestlere bakan bir çocuğun itham, intikam ve güven duygularını taşıyan ciddi ve asık suratıyla, sünnet-i şerifeye uygun olarak üst dudağını geçmeyen badem bıyıkları, Davudi sesi ve asla çıkarmadığı sarığıyla görkemli ve muhteşem biriydi. İftarda orucunu, kuzu eti, hamur işleri ve kaymaklı yassı kadayıf gibi nimetlerle açmayı sevdiği için yanakları şişkin ve pembe, boynu ve ensesi kalındı. Meleklere bile yıldıran müthiş bir imanın ışıl ışıl parıldadığı gözlerini, sanki ruhlarını okuyup onları itham edermiş gibi cemaate diktiğinde, zavallılar içlerinden tekbir ve salavat getirirler, huşu ve suçlulukla boyunlarını bükerlerdi. Abidevi adamın süründüğü gül yağı kokusuyla birlikte ihtişamı ve azameti de çevresine adeta dalga dalga yayılır, ruhlarına çarpa çarpa müminleri adam akıllı sarsardı. Bir bir saymakla ciltlerin defterlerin yetmeyeceği meziyetleri arasında tutumluluk da vardı. İsrafın her türlüsüne karşı olan imam, üçünü, kırkını, 52'sini okuduğu ölüler ve çağrıldığı mevlütlerden kazandığı ücretleri savurmamış, hacca gitmek için gerekli parayı sonunda biriktirmişti. Artık bu da gerçekleşirse, bayramlarda ona buna eli yerine, Kabe'nin mukaddes zeminine değmiş avucunu öptüren bir hacı, yani dünyada son merhaleye varmış ve gökte de en yüksek mertebeye ermiş bir kişi olacaktı. Fakat onun hac yolculuğuna hazırlanması divanalarının işine hiç de gelmiyordu. Çünkü Zeynep'in ile divana hasım köylerdi. Bu husumet 10-15 yıl kadar önce Zengefilli bir saz şairinin divana kızlarının memelerinin kavuna benzetildiği bir türkü besteleyip üstelik bunu bir de radyoda okumasıyla başlamıştı. Türkünün radyoda duyulmasından bir gün sonra Zengefil 100 kadar köy delikanlısı tarafından basılmış, kahvede pinekleyenler tartaklanıp tokatlanmış, ayna cam çerçeve inmişti. Çünkü divanalılar bostanlarında daha ziyade kavun yetiştirirler, lezzeti yanı sıra bunların dolgunluğuyla da övünürlerdi. Böylece her iki tarafın delikanlıları en azından 50'şer kişilik taşlı sopalı kalabalıklar halinde sık sık kırda bayırda birbirlerine girmişlerdi. Husumet olduğu kadar ayrıca bu köylüler arasında amansız bir rekabet de baş göstermişti. Laf gelmesin, dillere düşmeyelim diye iki köyün ahalisi efelik yiğitlik, mal mülk, giyim kuşam konusunda adeta yarış ederlerdi. Hal böyle olunca divanalılar imamları hasım köyündeki kadar gösterişli olmadığı için eziklik hissediyorlardı. Bu nedenle kendi imamlarını da hacca göndermek zorundaydılar. Gel gelelim aralarında topladıkları para hac yolculuğunun ancak yarısına yetiyordu. Sonunda yörenin nüfuzlu ve oldukça zengin ağasından yardım istemeye karar verdiler. İmamlarından habersiz bir cuma namazının ardından köyün büyükleri doğruca bu ağanın yanına vardı. Adam onları dinledikten sonra taleplerini bir şartla kabul etti. İlimdar efendi hacca gönderilecekti ama ağanın 70 küsur yaşındaki babası ve 18 yaşındaki kara sevdalı oğlu da imamla birlikte gidecek, daha doğrusu bu dede ve torun onun nezareti ve himayesi altında olacaktı. Divanalılar bu şartı derhal kabul ettiler ama köylülerin dil döküp kendisi adına ağayla pazarlık yaptığından habersiz olan imam böyle bir şeye dünyada ve ahirette asla razı olmazdı. Çünkü mukaddes yolculukta nezaret edeceği oğlan kara sevda yüzünden artık zincirle zapt edilecek kadar asabi, nasıl söylemeli basbayağı deliydi. Blue çağına girdiği 8,5 yaşından bu yana ağzını bir açıp asla konuşmayan bu oğlan İşin kötüsü abayı yaktığı kişiyi de açığa vurmuyordu. 11 yaşındayken dolunay çıktığı vakit geceleri evden kaçarak sağa sola saldırmaya, koyunları ve tavukları parçalamaya başladığında onun artık bir barakaya hapsedilip duvara zincirlenmesi gerektiğine inanmışlardı. Gözlerinde daima vahşi bir parıltı olan bu oğlanın haç yolculuğu elbette dinen makbul değildi. Fakat sivri akılının biri mukaddes topraklara ayak basması ve o uhrevi havayı teneffüs etmesi halinde içindeki şeytanın zavallıyı terk etmek zorunda kalacağını babasının kafasına bir kez sokmuştu. Bu asabi olan bir yana hacca onunla birlikte gidecek olan dedesi de sağlam ayakkabıya pek benzemiyordu. 70 yaşını geride bırakan Zekeriya adlı bu ihtiyar limoni tabiatlı, aksi, somurtkan ve dırdırıcı biriydi. Hacı olmak için oğlunun başının etini yiyen bu adam aslında huyunun yumuşaması beklendiği için hacca gönderiliyordu. Aynı günün gecesi kapısı çalınan imam dışarı çıktığında bahçede bekleyen köylüler arasında vahşi bakışlarıyla tıpkı kurda benzeyen zincire vurulmuş bir oğlan ile ayağında körüklü çizme, başında puşi, üstünde boz bir takım elbise, yakasında kırmızı karanfil, afili tavırlarıyla nemrut bir ihtiyar gördü. Divanlılar yüzleri gözleri gülerek imama heyecan içinde ağanın onu hacca göndereceğini ballandıra ballandıra anlatıyor ama bir yandan da bakışlarını kaçırıyorlar, sözüm ona bir müjde veriyorlardı. Üstelik ertesi günü şehirde kırtasiye işlerini halletmesi için onu götürecek katırı da şimdiden hazırlamışlardı. Gel gelelim imam pek oralı olmuyor, gönül Kâbesine yolculuğun da haç kadar makbul olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ancak köylüler onun ağzından girdiler, burnundan çıktılar. Hatta tatlı dil yetmediği anlarda aba altından değnek bile gösterdiler ve sonunda imamlarını razı eder gibi oldular. Derken sözü köyün muhtarı aldı ve asıl konuya geldi. Haç dinen farzdı ama bu farzın bir de şartı vardı. İmam mukaddes topraklara iki kişiyi daha götürüp gireceği sevabı üç katına çıkarmak zorundaydı. İlimdar bunların kim olduğunu sorunca divanlar hep bir ağızdan bir garip dedeyle meczup bir torun diye bağırdılar. Bir yandan da büyük bir üzüntüyle başlarını iki yana sallıyor, dedeyle torunun Kabe hasretiyle yanıp tutuştuğunu söylüyorlardı. Hatta bazılarının gözünde bir iki damla yaş bile belirmişti. Bu arada 5 yaşlarında bir velet kalabalığın arasından sıyrılıp imam efendinin eline yapıştı. Veledin elini öpeceğini sanan imam onu engellemedi. Ama velet bir mendile sarılmış 7 reşat altınını onun avucuna sıkıştırdıktan sonra geldiği gibi yine hızla kalabalığın arasında kayboldu. İmam faka basmış parayı bir kez kabul etmişti. Divanlar kalkıp giderlerken köyün muhtarı düştüğü durumu idrak etmeye çalışan imam efendiye helal paradır git hacca köye gönlü yüksek bir hacı olarak dön kendini de artık ağırdan sat köyümüzün adını kötüye çıkarma dedi. İmam hala şaşkın şaşkın bakınırken son çıkan köylüler o vakte kadar dışarıda bekleyen kurt oğlanı içeri getirip divana oturttular. Ardından Zekeriya dede içeri girdi. Aksi gibi adamın karnı acıkmıştı ve gecenin o vakti yemek istiyordu. Gerçekten de ihtiyarın dırdırı çekilecek gibi değildi. Ancak onun bu huyunu bilen muhtar, imamın ilk gece sancısını dindirmek için olsa gerek bir kadınla eve yemek göndermişti. Ne var ki sininin başına çöken Zekeriya dede çorbayı tuzsuz üstelik aşırı sıcak buldu. Bununla birlikte yemeği getiren kadın pek zilli maşa çıkmış lafın altında kalmamıştı. İyice köpüren ihtiyar söylenmeye elini kolunu sağa sola sallamaya başladı. Bu tedbirsizliğinin sonucunu pahalıya ödedi. Çünkü kolunu öfkeyle savurduğu anda pek vahşi bakan torunu elleri kolları bağlı olmasına rağmen zavallı adamın baş parmağını dişlerini geçirmişti. Parmağı bir türlü bırakmadığına bakılırsa yemeği sevmeyen müşkül pesent ihtiyarın tersine ağzındaki lokmadan şikayet etmiyor onu pek lezzetli buluyordu. Sefer hazırlıkları nihayet bittiğinde Zilhicce ayının başlamasına az zaman kala bir sabah vakti ihrama giren 3 kişi evden çıktılar. Divanlar iki yolun birleştiği kavşağa kadar onlara eşlik etti. Öğlene doğru önden motorlu ve oldukça külüstür bir hac otobüsü tozu dumana katarak kavşağa yaklaştı. İçinde ihrama bürünmüş hacı adayları vardı. İmam bir motorlu taşıta hayatına 3. kez biniyordu. Bu nedenle yolun keyfini çıkarmak için aynı zamanda bir hacı adayı olan şoförün yanındaki boş koltuğa oturdu. Otobüs hareket ettikten oldukça uzun bir süre sonra dağlık arazi başladı. Yamaçlardan tırmanırken üstelik bir de sağanak bastırdı. Koltuğa gömülen imam manzaranın keyfini sürüyordu. Çok yüksek rakımlı dağ yolunda giderlerken karla kaplı doğrukları, derin uçurumları, tehlikeli geçitleri seyretmekten büyük bir zevk almaktaydı. Bu arada kar da yağmaya başladı ve sonunda tipiye dönüştü. Ancak onlar dağı aşıp aşağılara inmeye başladıklarında iklim yumuşadı. İmam ön taraftaki rahat koltuğunda yolu seyrederken bir kurt sürüsünün otobüsle birlikte koştuğunu fark etti. Hatta hayvanlardan hızla koşan bazıları aracın önünde ilerliyordu. Kurtları görünce imamın aklına birden hacca götürmek zorunda olduğu vahşi oğlan geldi. Arka tarafa dönüp baktığında Zekeriya dedenin yanındaki koltuğun boş olduğunu gördü ve yüreği ağzına geldi. Vahşi bakışlı oğlanı almayı unutmuşlardı. Telaşla gidip aksi ihtiyarı uyandırdı ve ona torununun nerede olduğunu sordu. Aldığı cevap korkunçtu. Zekeriya dede meczup olduğu için torununun hac ziyaretinin makbul olmadığını düşünmüş, bu yüzden ani bir kararla onu otobüse bindirmemişti. Üstelik bu mızmız ihtiyar tek kişilik koltukta rahat edemiyordu. İmam burnundan soluyarak ona ''Ne yaptın dede? Oğlanı orada bir başına mı bıraktın? Keşke zincirini bir yere bağlasaydın. Köylüler onu babasına götürürlerdi.'' deyince Zekeriya dede de övünerek ''Bağladım tabii.'' ''Aha, otobüsün arkasına bağladım.'' diye cevap verdi. Çılgına dönen imam elini alnına vurdu. Ta öğleden akşamın bir saatine kadar meczup oğlan demek ki otobüsün arkasından sürüklenmiş. O yağmurda, karda, tipide, uçurumlarda kim bilir belki çoktan paramparça olmuştu. Kurt sürüsünün de otobüsü neden takip ettiği artık anlaşılıyordu. Oğlanın cesedinden arta kalanlar herhalde karınlarını adam akıllı doyurmuş olmalıydı ki hemen hepsi kuyruklarını sallaya sallaya koşuşuyordu. İmam hemen otobüsün arka penceresine yürüdü. Ama ortalık kararmaya başladı ve cam buz tuttuğu için pek bir şey göremedi. Derhal şoföre bağırdı ve otobüsü durdurmasını söyledi. Ne var ki şoför ona aldırış etmiyor, bu kurt sürüsünün ortasında hiç durulur mu? Baksana sayıları 100'e yakın diyordu. Ancak kendisine arka tamponda birinin bağlı olduğu söylenince kulaklarına inanamadı. Sonunda otobüs durdu. Ortalık iyice kararmıştı. Diğer yolcular da durumu öğrenince içeride bir keşmekeş başladı. Oğlanın akıbetinin arka camdan görülmesi mümkün değildi. Ayrıca o gece karanlığında dışarıda sadece sivri dişler ve parlak vahşi gözler fark ediliyordu. Bu yüzden hiç kimse dışarıda bu kadar canavar varken çıkıp oğlana bir bakmaya cesaret edemedi. Her şey bir yana, günde sadece bir ya da iki aracın geçtiği bu tenha yolda birinden yardım istemeleri de büyük bir günah olurdu. Çünkü çok az da olsa oğlanın yaşıyor olma ihtimali hala vardı ve şoför dahil bütün yolcular bir kez ihrama girmişlerdi. Öyle ki değil bir canlıyı öldürmek ya da ölümüne sebebiyet vermek, bir otu yahut ağaçtan bir yaprağı bile koparmaları dinen haramdı. Bütün badireler üst üste geldiği için karanlıktaki kurtlardan bazıları iyice yaklaşmışlar, hatta bir ikisi diklenip ön ayaklarını otobüse yaslayarak pencerelerden içeriye bakmaya bile başlamışlardı. Bu esnada müşterinin kendisine itimadı artsın diye sefere çıkan Kayserili bir tüccar, koca koca vahşi gözleriyle pencereden kendisini süzen canavara sinirlenip "Şşt, hoşt!" diye bağırdı. Ancak bu davranış canavarın tepesinin iyice atmasına, sivri dişlerini gösterip adamcağıza hırlamasına sebep oldu. Haç yolcuları gece boyunca o kışta kıyamette gerek soğuktan gerek korkudan dişleri takırdaya takırdaya sabahı ettiler. Nihayet ortalık ağarmaya başladı. Ne yazık ki kurtlar hala gitmemiş, üstelik sayıları sanki daha da artmıştı. Bütün bunlara rağmen İmam Efendi fazla dayanamayıp canavarları kollayarak otobüsün arka kapısını biraz araladı ve geriye baktı. Gördüğü manzara hayretler vereceğiydi. Onca yol, onca hız ve onca vartadan sonra bile vahşi bakışlı oğlan hala sağdı. Üzerinde en ufak bir yara, hatta elbisesinde bir tek yırtık bile bulunmadığına bakılırsa yol boyunca koşmuş olmalıydı. Gel gör ki bu manzaranın en akıl almaz yanı oğlanın kurtlarla oynaşmasıydı. Hayvanlar kuyruklarını sallaya sallaya gelip onun yanına sokuluyor, boynunu, yüzünü, ellerini yalıyorlar. Oğlan da kardeşlerine aynı şekilde mukabele edip hayvanların tüylerini yalıyor, öpüp kokluyordu. Öyle ki kurtların otobüsü takip etmelerinin nedeni muhakkak arkaya bağlı bir durumda fersahlarca koşturan bu oğlan olmalıydı. Kendini toparlayan imamın yaradana sığınıp aşağıya inerek oğlanın zincirini çözmesi ve bir ucu elinde derhal içeriye girmesi biri oldu. Yolculardan yardım isteyip kapıyı biraz aralık bıraktı ve zincire var gücüyle asılıp oğlunu çekmeye başladı. İmam bu zor işi yaparken dışarıda kardeşlerinden ayrılmak istemeyen oğlanın çığlıkları ve kurtların ulumaları duyulmaya başlamıştı. Sürüklene sürüklene oğlan sonunda kapının yanına kadar gitti. Gel gelelim kapıyı açmak hiç de akıl kârı değildi. Çünkü kurtlar kardeş belledikleri oğlanın insanlar tarafından ele geçirilmesine seyirci kalmıyor, üçü beşi birden aralık kapıdan içeri girmeye çalışıyorlardı. Hatta bazıları pencerelere bile saldırdı. Ancak yolcular zincire iyice asılıp oğlanın ayaklarını yerden kesince şoför otobüsü hareket ettirdi. Kurtlar otobüsün peşinden hala koşarlarken içeridekiler kapıyı nihayet açıp oğlanı içeri aldılar. Şoför vitesi büyütüp gaza basınca hayvanlar iyice geride kaldı. Sonunda yetişemeyeceklerini anlayınca canı yanan köpekler gibi ağlayıp bağırmaya başladılar. Fakat bu ayrılık sonucu oğlan da ağlıyordu. Öyle ki öğlene kadar ağladıktan sonra yatışır gibi oldu. Önce yorgunluğun ardından uykusu gelmişti. Çok geçmeden koltuğunda sızıp kaldı. Oğlan gözünü açtığında gece olmuştu. Yolcuların çoğu uyuyordu. Zincirleri için verdiği kadar doğruldu ve otobüsün penceresinden dışarı baktı. Gökte dolunay görünüyordu Üstelik ay ışığı tam önündeki koltukta kestiren merzifonlu tüccarın dazlak kafasında yansıyor, oğlanın gözünü alıyordu. Adamın kulakları pembe ve dolgun gibiydi. Oğlan daha önceden de kulak ısırdığı için tadını biliyordu. Bu yüzden tereddüt etmeksizin zavallının kulağını kaptı. Elbette bu kadarı da artık fazlaydı. Bir evliyanın bile sabrını zorlayacak olan bu olaylar nedeniyle dinden imandan çıkmaktan korkan hac yolcuları 3 kişiyi şafak sökerken bir yol kavşağında otobüsten indirdiler. Kurt oğlan açık havaya çıktığı için sevinirken ilimdar başı önde bir taşa çökmüş derin derin düşünüyor, Zekeriya dede ise o serin havada üzerinde ihram olduğu halde söylenip duruyordu. Çünkü bu aksi ihtiyarın hacı olma hayalleri tehlikeye düşmüş gibiydi. 70 yaşından sonra çocuklaşmaya, açıkça söylemek gerekirse bunama belirtileri göstermeye başlayan Zekeriya dede, kendisinde yaşının saygınlığıyla bağdaşmayacak bir takım haller olduğu için çoluk çocuk, torun tosun, evlat gelin nezdinde kaybettiği itibarını kısmen de olsa yeniden kazanmak amacıyla mukaddes topraklara gitmek istiyordu. Zaten gençliğinde büyük bir hata etmiş, yaşı ilerlediği vakit fakir fukaranın rüyalarına giren ve onlara definelerin yerini açıklayıp kısmetlerini söyleyen aksakallı dedeler gibi şayan-ı hürmet ve muhterem biri olacağını sanmıştı. Gel gör ki yaşı 70'e vardığında gecelerden bir gece rüyasından kendini helada görmüş, hele sabah çarşafların ıslandığını dehşet içinde fark ettiği zaman bu hayali fos çıkmıştı. Aynı gün gelinleri kıkırdaya kikirdeye yorganı çarşafı yıkarlarken itibarını yarı yarıya kaybetmiş, artık töhmet altında biri olarak o alıp başını akşama kadar kırda bayırda dolaşmış, ancak herkes uyuduktan sonra eve dönmeye cesaret edebilmişti. Aksi gibi o gece rüyasında kendini helaya giderken yine görmüştü. Fakat bu kez şallarını tam indirdiği anda bir aksakallı dede helada peyda olmuş, asasını tehdit eder gibi sallayarak eğer altını tutmazsa eşe dosta kepaze olacağı gerçeğini ona tebliğ etmişti. Zekeriya dede için bu rüyanın en ürpertici yanı, her ne kadar ihtiyar olsa da bu aksakallı dedenin aslında ondan yaşça bayağı küçük görünmesi, hal böyleyken bir de ağalık taslamasıydı. O günlerden sonra ihtiyar utanç verici durumlara tekrar düşmemek için hava karardıktan sonra pek karpuz yemiyor ve çayı az içmeye gayret ediyordu. Ne var ki bu kez sabıkalı adledilmişti. Bunu telafi etmek için olsa gerek, kasaba terzisine ısmarladığı fiyakalı ceket ve süvari pantolonunu giyip körüklü çizmelerini ayaklarına geçiriyor, başına puşesini sarıp beline fişekliğini bağlıyor, yakasına bir karanfil taktıktan sonra dirseğine kaval namlulu çiftesini kıstırarak doğruca köy kahvesine yollanıyordu. Bu şekil disiplinini aylar ve yıllar boyunca aksatmamasına rağmen yine kendisine saygıda kusur ediliyor, kılığı kıyafeti, heybetli tavrı, vakarı ve ağır başlılığı işe yarayacağına, sanki onun daha da batmasına yol açıyordu. Dede ünvanının matah bir şey olmadığını sonunda anlamıştı. Bu yüzden saygısızlar kendisine hacı dede desinler diye oğlunun başının etini yemeye karar vermiş, şimdilik ta buralara kadar geldiğine göre başarılı da olmuştu. Yol ayrımında akşama kadar bekledikten sonra ilimdar, gelen bir kamyonu durdurarak şoförüyle uzun bir süre konuştu. Herhalde adamla anlaşmış olmalıydı ki ona 2 reşat altını verdi.